Yasanın tekrarı 18. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Horeb'de toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'bin sesini duyalım ne de o büyük ateşi görelim yoksa ölürüz. Rab bana söyledikleri doğrudur dedi. İsrailoğulları Tanrı'nın peygamberlerine kulak vereceklerdi çünkü Tanrı'nın peygamberleri onlara gerçeği söyleyecekti. Esas neden budur ama bir başka neden daha vardı. Rab onları hazırlıyordu. En sonunda gelecek olan eşsiz kişiye o sonsuz kurtarıcı İsa Mesih'e kulak vermeleri için onları hazırlıyordu. Bazıları hala soruyorlar. Tanrı kendisini neden göstermiyor? Dostum, İsa Mesih'in şahsında Tanrı konuştuğu cümlenin sonuna gereken noktayı koymuştur. İsa Mesih de kendisini en güzel şekilde açıkladı. Peygamberler aracılığıyla yüzyıllarca konuştu ve sonunda kendisi sözü ruhu olan İsa Mesih aracılığıyla konuşup son bölümü noktaladı. İsa Mesih de dünyaya söylemek istediği her şeyi söylemiştir. Bundan başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bizim dinlememiz gereken kişi İsa Mesih'tir. Daha başında Musa ve İlyas peygamber ile görkemli şekilde parladığı zaman Tanrı gökten seslendi ve Matta 17. bölüm 5. ayette "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin" dedi. Onu dinle sevgili dinleyicim, son söz onundur. Ona iman edenler için İsa Mesih son sözdür. Her şeyin sonudur. Tanrı'nın kendisini insana en mükemmel şekilde açıklayışı İsa Mesih'tir. Tanrı'nın insana verdiği son açıklamadır. Musa da bu yasa kitabında bunu söylüyor. Yasanın tekrarı 18. bölüm 18 ve 19. ayetlerde onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Yeni antlaşmayı dikkatle okumuşsanız hatırlayacaksınız. Rab İsa Mesih defalarca kendiliğinden konuşmadığını ve konuştuğu sözlerin babanın sözleri olduğunu belirtti. Örneğin Yuhanna 5. bölüm 30. ayette ve 6. bölümde İsa Mesih bunları söyledi. Yuhanna 5. bölüm 30. ayette ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaktır dedi. Yeryüzündeki ruhsal hizmetini tamamlamak üzereyken Rab İsa Mesih Yuhanna 17. bölümde o ünlü kahinsel duasını imanlar için yükseltirken Baba Tanrı'ya yeryüzünde yaptığı şeylerin son raporunu verirken bana vermiş olduğun işi tamamladım, söylememi istediğin her şeyi onlara söyledim dedi. Tanrı şu anda gökten seslenip bize konuşacak olsaydı daha önce söylediklerinden ayrı yeni bir şey söylemezdi. Sana ve bana söylemek istediği her şeyi biricik oğlu İsa Mesih de bize iletmiştir. Ve tekrar konuşacak olsaydı söylediklerini tekrarlamış olacaktı. İşte bu nedenle kardeşim astroloji ve buna benzer hurafelerden uzak durman gerekir. Gayipten size hiç kimse yeni bir mesaj vermeyecektir. İnsan yüreğinin eğilimi her zaman yeni alanları araştırmak, yeni tecrübeler yaşamaktır. Geleceği bilmek ister, gizleri, sırları araştırmak için de her zaman büyük bir arzu ve istek vardır insanın içerisinde. Yeni dünyayı, Amerika'yı keşfeden Kolomb'un ruhu herhalde her birimizde vardır. Şu anda insanlık hem okyanusun derinlerini keşfetmek için dolaşıyor hem de uzayı. Her zaman yeni dünyalar, yeni alanları keşfetmek isteriz. Bunu sadece uzay boşluğunda yapmakla kalmıyoruz. Zaman içerisinde de elimizi uzatıp geleceğimizi keşfetmek isteriz. Geleceğin sırlarını öğrenmek istiyoruz. Yarının ötesinde acaba ne vardır? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Sanımca herkes bunu bilmek ister değil mi? İnsanlar gelecek konusunda kaygılanıyorlar. Önümüzde her zaman acaba yarın ne olacak sorusu dikilmektedir. Bugün yarına yetişince önünde bir yarın daha görür ve aynı soruyu sorar. Gelecek kapalı bir kapıdır. Bizi geçmişe taşıyabilmek için bir araç var. Hatıralarımız bunu yapabilir ama bizi geleceğe taşıyabilecek hiçbir araç yoktur. Geleceğin kapısı üzerinde bir yazı var. O da girilmez. Bugüne dünün penceresinden baktığımızda yarındı. Yarın ona baktığımızda dün olacaktır. İnsan sınırlıdır. Onu sınırlayan hem zaman hem de içinde yaşadığı yerdir. İnsanın doymak bilmeyen bu arzusunu tatmin edebilmesi için putperestler arasında ruhçular, ispiritizmciler ve falcılar türedi. Tanrı kendi halkını bunlara karşı uyardı. Bunların yaptıkları putperestlikle bağlantılıydı ve gücünü karanlıktan, bilgisizlikten, cehaletten ve şeytandan alıyordu. Bu insanlar gerçekten gelecek hakkında bilgi verebiliyorlar mı? Hayır dostum, bunların söyledikleri kurnazca ve tahmini sözlerdir ve bazılarında tutma görünebilir. Ama kimse geleceğe yönelik bir bilgi veremez Tanrı dışında. Çünkü geleceği gören ve bilen sadece Tanrı'dır. Yunanlılar Adelphi kehanetini kullanırlardı. Bu kehanette bir aşamaya kadar doğruluk vardı ama şeytandan geliyordu. Hitler hakkında da kehanete, falcılığa başvurmuş derlerdi. Günümüzde falcılar, burçlara bakanlar iyi para kırıyorlar. Bundan daha kolay para kazanmanın yolunu düşünemem. Şimdi şunu peşinen söyleyeyim ki gelecek hem insana kapalıdır hem de onun kontrolü dışındadır. Sadece Tanrı geleceği bilir ve gelecek sadece ona aittir. Tanrı sözüne ve sadece bu söze özgü bir özellik vardır. Her zaman şimdiki zamanın sınırlarının ötesini aşar. Bence kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunun kanıtı gerçekleşen birçok peygamberlik sözüdür. İlk yazıldığında kutsal kitabın dörtte biri peygamberlik sözüyle doluydu. Yani gelecek ile ilgili sözleri içeriyordu. Bu peygamberlik sözlerinin büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. Tanrı kentler, uluslar ve büyük imparatorluklarla ilgili peygamberlik sözlerini kendi kutsal yazılarına kaydettirmişti. Böyle bir ortamda sahte peygamberlerin türemesi içten değildi. Günümüzde olduğu gibi Musa'nın sözünü ettiği zamanlarda da sahte peygamberler türeyecekti ve türemiştir. Tüm bu insanlar Tanrı'nın göndereceği son ve en yüce peygamberin onur yerini kapmak istiyorlardı. Şimdi Tanrı bir peygamberin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu saptamak için bir deneme sistemi vermektedir. Halkın arasında sahte peygamberler olacağı açıkça belliydi. Ne yazık ki İsrail gerçeği sahteden ayırt edebilmek için Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu bu testi kullanmayacaktır. Bunu Yeremya'nın 14. bölümünde şöyle okuyoruz. Yeremya 14. bölüm 14. ayette. Rab peygamberler benim adımla yalan yere yalan peygamberlik ediyorlar dedi. Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurma görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar. Gelecek krallık hakkında konuşmak bir peygamber için kolaydı. Gününden yüzyıllar sonra gerçekleşmesi beklenilen bir şey hakkında konuşuyordu çünkü. Yeremya peygamber de gelecekten söz etti. O zaman kimin gerçek, kimin sahte olduğunu nereden bileceğiz? Bugün biliyoruz çünkü Yeremya'nın peygamberlik sözlerinin çoğu yerine geldi ama o zamanın insanı onun gerçek peygamber olduğunu nasıl bilecekti? Bakın Tanrı çok iyi bir test uygulamasını öngördü. Yasanın tekrarı 18. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber Rab'bin adına konuşur ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur, ondan korkmayın. Şimdi buna biraz zaman ayırıp yazılanları inceleyelim. Yaşaya gerçekten Tanrı'nın seçmiş olduğu gerçek bir peygamberdir. Bunu nereden bilebiliriz? İleride Erden kızın hamile kalıp bir oğul doğuracağını önceden peygamberlik sözüyle bildirdi. Rab İsa Mesih'in nasıl dünyaya geleceğini önceden işaretledi. Onun doğumu, yaşamı ve ölümü hakkında ön bildirilerde bulundu. Yaşaya bunları duyururken birisi ona bunlar ne zaman olacak diye sormuş olsaydı Yaşaya tam zamanını bilemem. Belki yıllar, belki yüzyıllar sonra gerçekleşebilir diyecekti. Aslında Yaşaya'nın verdiği peygamberlik sözü yaklaşık 750 yıl sonra yerine geldi. O zamanın insanı gülecekti. Canım bu sözlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için ben o zamana kadar bekleyemem ki diyecekti. Yaşaya peygamberlik sözünün gerçek olup olmadığını o zamanın insanı tarafından tespit edilemezdi. Peygamberin gerçek olup olmadığını denemek için o zamana özgü bir olayın peygamberliği verildiğinde yer alıp almayacağı tespit edilmeliydi. Yani kısa bir zamanda yer alacak bir olayın peygamberliği de verilmeliydi. Böyle bir durumda verilen peygamberlik sözü en ince detaylarına kadar yer almazsa peygamber sahte ilan edilir ve taşlanarak öldürülürdü. Verdiği kehanet sözünde en ufak nokta bile yerine gelmezse peygamberin başı beladaydı. Şimdi yine Yaşaya peygamberi ele alalım. İsa Mesih'in kız Meryem'den doğacağını ön bildiriyle duyurdu. Ve şimdi biz yaklaşık 2000 yıl öncesi yer alan olaya baktığımızda, evet, Yaşaya'nın duyurduğu söz gerçekten oldu. İsa kız Meryem'den dünyaya geldi diyebiliriz. Ancak Yaşaya'nın gününde yaşayan insanlar onun gerçek bir peygamber olduğunu bu sözünden nasıl anlayacaklardı? Yaşaya aynı zamanda o zamanın kralı Hiskiya'ya gitti ve yerel bir olayın gerçekleşeceği konusunda ona bir peygamberlik sözü verdi. O dönemde Yeruşalim'i kuşatmış olan Asur ordusu vardı. Bu ordu çok gaddar, acımasız askerlerden oluşmaktaydı. Bir kenti kuşattılar mı hiç aman delirtmeden, göz açtırmadan orayı yok ederlerdi. Yaşaya kral Hiskiya'ya gidip Rabbin sözüne göre bu askerlerin tek bir oku bile Yeruşalim'e girmeyecektir dedi. Asur ordusu güçlüydü, diğer kentleri yok etmişti ve Yeruşalim'i yok edip içindeki insanları köle olarak sürgüne götürmelerine engel olacak hiçbir doğal engel yoktu. Yaşaya sadece Rabbin bu konudaki bildirisini duyurdu. Yaşaya 37. bölüm 33 ila 34. ayetlerde şöyle okuruz. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Asur ordusunda her askerin yayı ve okları vardı. Bu ordudan tek bir asker bile iş olsun diye bir ok fırlatabilirdi. Şimdi tek bir ok bile Yeruşalim'in duvarını aşıp kentin içine düşseydi, Yaşaya peygamberlik görevinden alınacaktı. Sahte peygamber ilan edilir ve hayatını yitirebilirdi. İşte o zamanın peygamberlerine uygulanan test buydu. Yaşaya bu sınavı geçti. Başka durumlarda da Yaşaya yerel olaylarla ilgili ön bildirilerde bulundu ve söylediklerinin hepsi de yerine geldi. Başarı oranı %100'dü. Ki gerçek peygamberin duyurduğu sözün yerine gelip gelmeyeceği konusunda başarı oranı %100'ün altına düşemezdi. O zaman günümüzde durum nasıldır diye sormalıyız. Birisi bugün kendisini peygamber olarak gösterirse ve gelecek konusunda bilgi verdiğini iddia ederse, bu test uygulandığı zaman tek bir ayrıntıda bile söylenen söz yerine gelmezse o kişi yalancı peygamber ilan edilmelidir. Biliyorum bazı kehanetçiler, bazı falcılar bazen tam bir isabette bulunabilirler ama çoğu kez hedefi tamamıyla kaçırırlar. Bu gibi insanların başarısızlıklarının reklamı yapılmıyor. Yalnızca ara sıra hedefe isabet ettirdiklerinde büyük reklamları yapılıyor. Bu konuda bir sürü peygamberlik olayından örnekler verebilirim. Evet, 21. yüzyılda bunu yapanlar olmuştur ve olacaktır. Bazıları dünyanın filan günde son bulacağını bildirdiler. Belirlenen gün gelip geçti. Dünyada hala işine gücüne devam ediyor. Bu sözde kehaneti yapan kişiye ne oldu? Başka kehanetler yapıyor. Bazıları İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya gelip kilisesini göğe alacağı günü bildiriyor. Ama bu da yanlış çıkıyor. Tanrı'nın belirlediği sınama yöntemi bu sahte peygamberlerin kehanet sözlerine uygulanacak olsa hepsi de işlerinden olurlardı. Gerçek peygamber verdiği peygamberlik sözünün her ayrıntısında doğru olmalıdır. Ancak biliyor musunuz, günümüzde kilise içerisinde sahte peygamberlik yapanlara karşı uyarı sözleri verilmemiştir. Kutsal kitap bu konuda sahte peygamberi uyarmıyor ama sahte peygamberler olacağını bildiriyor. Neden bu konuda uyarı yoktur? Çünkü artık Tanrı'nın insana duyuracak yeni bir sözü yoktur. Duyurmak istediği her şeyi İsa Mesih de bildirdi. Onun kutsal sözünde insana açıklanması gereken her göksel açıklama yapılmıştır. Günümüzde bize verilen uyarılar sahte peygamberlere karşı değil, sahte öğretmenlere ve öğretilere karşıdır. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette kutsal kitap, ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olduğu gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek diyor elçi Petrus. Bize verilen uyarıya göre çok dikkatle dinlemeliyiz. Birçok tatlı ve çekici sözle bizi aldatmak isteyen bir sürü sahte öğretmen vardır. Yüzeysel olarak baktığımızda bu gibi kişiler çok dindar ve ruhsal görünebilirler ama öğrettikleri Tanrı sözü değil, insan kavramlarıdır. Değerli kardeşim, özellikle bu son günlerde sahte öğretmenlere karşı çok dikkatli davranmalıyız. Yasanın tekrarı 19. bölümdeki temel konu sığınak kentler, vaat edilen toprakların sınırı ve yasanın ciddiyetidir. Bir kişinin özel durumlarda sığınabileceği kentler, toprak haklarının korunması ve yasanın bazı durumlarda ağır oluşu ile ilgilenmesi yine Tanrı'nın masum insanı ne kadar korumak istediğini belirtmektedir. Çölde Sayım kitabının 35. bölümünde okumuştuk. Leviler istemeden adam öldürenlerin sığınabilmesi için Şeria ırmağının doğusunda 3 ve batısında da 3 tane olmak üzere 6 kent hazırlayacaklardı. Yasanın tekrarı 19. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkenin ortasında kendiniz için 3 kent ayıracaksınız. Bu kentlere giden yollar yapacak, Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi 3 bölgeye ayıracaksınız. Öyle ki birini öldüren bu kentlerden birine kaçabilsin. Birini öldürüp de canını kurtarmak için oraya kaçan kişiyle ilgili kural şudur. Biri önceden kin beslemediği komşusunu istemeyerek öldürürse, bir kişi kaza sonucu istemeyerek birini öldürürse o zaman bu kentlerden birine sığınabilirdi. Bunun amacı bir kaza sonucu adamı öldüren insanın linç edilmemesi ya da ölen kişinin yakınlarından birinin tepesi atıp da o kişiyi öldürmemesi içindi. Sığınak kentler ancak belirli bir süre için kişiye koruma sunabilirdi. Dava görülünceye kadar kişi o kentte kalabilirdi. Kentin koruması altındaydı bu kişi. Yargı sonucu suçsuz ilan edilirse oradan ayrılabilirdi. Tanrı burada açıkça belirtiyor ki sığınma kentleri yalnızca suçsuzların korunması içindi. Kaza sonucu adam öldürmenin ne olabileceğini Tanrı bir örnekle açıklar. Yasanın tekrarı 19. bölüm 5 ila 6. ayetlerde, örneğin odun kesmek üzere komşusuyla ormana gidip ağacı kesmek için baltayı vurduğunda balta demiri saptan çıkar, komşusuna çarpar, komşusu ölürse. Ölüme neden olan kişi bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarsın. Yoksa ölenin öcünü almak isteyen öfkeyle öldürenin peşine düşebilir. Yol uzunsa yetişip onu öldürebilir. Oysa öldüren kişi öldürdüğü kişiye karşı önceden bir kini olmadığından ölümü hak etmemiştir diye yazıyor. Aynı zamanda Rab açıkça diyor ki gerçek katil bu kentlere sığınamaz, yani planlayarak kızdığı için ya da öc almak istediğinden dolayı adam öldüren kişi bu kentlere sığınamazdı. Yasanın tekrarı 19. bölüm 11 ve 12. ayetlerde komşusuna kin besleyen biri pusuya yatar, saldırıp onu öldürür, sonra da bu kentlerden birine kaçarsa, kentinin ileri gelenleri peşinden adam gönderip onu kaçtığı kentten geri getirecekler. Öldürülmesi için ölenin öcünü almak isteyen kişiye teslim edecekler diye yazıyor. Şimdi de mülk haklarının korunmasına geldik. Yasanın tekrarı 19. bölüm 14. ayette Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkede payınıza düşen mirasta komşunuzun önceden belirlenen sınırını değiştirmeyeceksiniz diye yazıyor. Bu çok önemliydi. Sınır taşları hemen hemen kutsal sayılırdı. Bir kişinin o taşlarla belirlenen sınır içindeki toprağa ya da mülke sahip olduğunu bu taşlar gösterirdi. Yasanın ciddiyeti konusunda da bu 19. bölümde çok önemli noktalar vardır. Yasanın tekrarı 19. bölüm 15. ayette herhangi bir suç ya da günah konusunda birini suçlu çıkarmak için bir tanık yetmez. Her sorun 2 ya da 3 tanığın tanıklığıyla açıklığa kavuşturulacaktır diye yazıyor. Bu ayette yasanın ne kadar ciddi olduğunu görebiliriz. O kadar vahim sonuçlara yol açabilirdi ki bir kişi yasaya göre suçlanmadan önce bunu kanıtlayan 3 kişinin tanıklığına ihtiyaç duyuluyordu. Günümüzde bazıları efendim yasaya göre yaşamamız gerekir diyorlar. Yasanın ne kadar korkunç sonuçlar getirdiğini araştırsınlar. O zaman bakalım hala yasa altında yaşamak isteyecekler mi? Yalancı tanık ortaya çıkarsa suçlanmakta olan kişi ve onu suçlayan kişi kahinlerin ve hakimlerin temsilciliği gözetiminde Rabbin önünde duracaklar. Kahinler ve hakimler bu tanığın gerçekten yalancı tanık olduğuna karar verirlerse o zaman yalancı tanık suçladığı kişiye ne yapılmasını istemişse aynısı kendisine uygulanacaktı. Bu uygulama sayesinde ülkede başını gösteren herhangi bir kötülük ortadan kalkmış olacaktı. 16 ila 20. ayetler arasında bunu net olarak görmekteyiz. Yasanın tekrarı 19. bölüm 21. ayette acımayacaksınız. Cana can, göze göz, dişe diş, ele el, ayağa ayak diyor. İşte değerli kardeşim, burada yasayı tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Yasada merhamet diye bir şey yoktur. Ben bugün Rab'be şükrederim ki Rab beni yasaya göre yargılamıyor. Beni merhametiyle, kayrasıyla kurtarır. Hamdolsun. Beni yasanın uygulamasıyla kurtarmaya bıraksaydı yok olurdum. Çünkü yasanın benden talep ettiği aşamaya asla ulaşamam. Yasa yasadır. Bugün bu konuda çok dikkatsizce davranmaktayız. Sanki önemli değilmiş gibi davranırız. Rab yasasını hala uygular. Yasa hala geçerlidir. Cana can, göze göz, dişe diş. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih benim günahlarımın karşılığını ödedi. Benim canım benden istenirken o kendi canını verdi. Çarmı üzerinde hırpalanması gereken ben olmalıydım ama İsa Mesih benim yerimi çarmıhta aldı. Tanrıma şükrederim ki Mesih'in kanı sayesinde benim gibi günahlılara bağış geldi. Tanrı'nın tahtı şimdi bir merhamet tahtı oldu. Çünkü İsa Mesih çarmıh üzerinde kusursuz kanını akıttı ve o merhamet kürsüsü üzerine serpti. Tanrı o kana baktığı zaman benim günahlarımı bağışlar çünkü Mesih İsa'nın şahsen benim günahlarım için öldüğüne iman ettim. Yeni antlaşmanın kanıdır bu. Tanrı bizleri lütfu sayesinde kurtarır. Biz asla yasanın gereklerini yerine getiremedik. Tersine yasayı çiğnedik. Tanrı önünde hepimiz de günahlıyız. Mesih bu günahların getirdiği cezayı kendi bedeninde çekti. Şöyle ki her kim ona iman ederse mahvolmasın ama bağışlanıp sonsuz yaşamı alsın. Yasanın talep ettiği şey İsa Mesih'in şahsında karşılandı. Bundan dolayı Tanrı şimdi günahlıyı o harika sonsuz lütfu ile kurtarma özgürlüğüne sahiptir.